Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Hordad 1401, Hicri Kameri 26 Şevval 1443 ve Miladi Takvimle 28 Mayıs 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eşe ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, yüzyılda yüz gelişme, ayetlerin hikayesi, Nehcül Belaga öğütleri ve Haft Evrang, İran'ın yöresel musikisine giriş adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Tahran Cuma Namazı Hatibi, Lübnan direnişi Amerika'yı hezimete uğrattı dedi. İran devrim muhafızları Fars Körfezi'nde Yunanistan'a ait iki petrol tankerine el koydu. Çin, Robert Malley'nin İran hakkındaki son sözlerini eleştirdi. Üçütül İslam Şehriyari küresel emperyalizmin liberal değerleri dayatmak için büyük çaba sarf ettiğini söyledi. Filistinli gruplar Irak parlamentosunun anti-Siyonist yasaya çıkardıkları için tebrik ettiler. Putin, Rusya'nın gıda krizindeki suçlanmasının temelsiz olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği vakasının 20'den fazla ülkeye yayıldığını bildirdi. Şimdi haberler.
Lübnan Hizbullah'ın Siyonistlere karşı zaferinin 22. yıl dönümü tebrik eden Tahran Cuma Namazı Hatibi, yenilginin ilk acı tadı Hizbullah'ın Lübnan'daki zaferiyle Siyonistlere dayatıldığı ve Amerikan boynuzlarını kırarak onları hezimete uğrattı dedi. Tahran Cuma Namazı Hatibi Hüccetül İslam Kazım Sıddıkî, Hizbullah'ın Siyonistlere karşı kazandığı zaferin 22. yıl dönümünü anarak, direnişin ve tüm Lübnan halkının ve direniş cephesinin kahraman komutanı Seyyid Hasan Nasrullah'ı tebrik etti. Tahran Cuma Namazı Hatibi, Suudi Arabistan'ın son Lübnan seçimlerindeki çalışmalarına da değinerek şöyle dedi: Suudi Arabistan, Amerika'nın kuklaları sayılan milletvekillerin zaferi için ağır bedeller ödemeye çalıştı ve harcamalar yaptı. Ancak Lübnan halkı ağır bedellere ve hayat pahalılığına maruz kalmasına rağmen bu konulara dikkat etmediğini gösterdi. Tüm propaganda ve kara para aklamalara rağmen Lübnan seçimlerini Hizbullah ve direnişin desteklediği adaylar kazandı.
İran devrim muhafızları Fars Körfezi'nde Yunanistan'a ait iki petrol tankerine el koyduğunu duyurdu. İran devrim muhafızları dün Fars körfezinde yasaları ihlal etmesinden ötürü Yunanistan'a ait iki petrol tankerine el koyduğunu bildirdi. Devrim muhafızları ordusu yayınladığı bildirdi. Devrim muhafızları deniz kuvvetleri kolu Yunanistan'a ait iki petrol tankerini kuralları ihlal etmelerinden ötürü Fars körfezi sularına durdurup onlara el koydu ifadelerini kullandı. İran devrim muhafızlarının bu girişimi Yunanistan Büyükelçiliği Maslahat Güzarı'nın İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması ve Yunanistan'ın deniz korsanlığından kaçınmasının istenmesi ardından geldi. Yunanistan geçen ay İran bandıralı bir gemiye el koymuştu. Reuters haber ajansı ise Yunanistan'ın söz konusu tankerin petrolünü Amerika'ya teslim ettiğini iddia etti. İran bayrağına ait yük gemisinin Yunan karasularında el konulmasının ardından Tahran'daki Yunanistan Büyükelçiliği Maslahat Güzarı İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve İran hükümetinin şiddetli protestosu iletilmişti. Yine dün İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği Maslahat Güzarı'na bu ülkenin Büyükelçisi'nin yokluğunda uluslararası deniz yasaları ve düzenlemeleri ve ilgili uluslararası ihlaller konusunda İran'ın güçlü endişeleri iletildi. Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı dün İran'ın Fars Körfezi'nde İran kuvvetleri tarafından Yunan bayraklı iki gemiye el konulmasını protesto ettiğini duyurdu. Yunan Dışişleri Bakanlığı geçen hafta İran petrol tankerine el koymakla ilgili tamamen yasa dışı eylemi görmezden gelerek el konulan iki tanker gemisi ve mürettebatının derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Viyana'da yaptırımları kaldırma görüşmelerindeki Rusya elçisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun yaklaşan toplantısını görüşmek üzere Viyana'da İran'ın uluslararası örgütlerdeki daimi temsilciliği başkanı Muhammed Rıza Gaybi ile bir araya geldi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran ile müzakereler görünüşte eski ama ilan edilmeyen bölgelerde bulunan uranyum parçacıklarının temelini açıklamada uzun bir çıkmaza son vermeyi amaçlıyor dedi. Rapora göre Grossi, nükleer anlaşmayı canlandırmak için uygulanacak bir anlaşmanın hayal edilmesinin zor olduğunu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın ise bu konularda henüz tatmin edici cevaplar alamadığını iddia etti. Grossi'nin 6 Haziran'da Ajans Yönetim Kurulu'nun 3 aylık toplantısının başlamasına kadar Ajans Yönetim Kurulu'na bekleyen meselelere ilişkin müzakerelerin ilerleyişi hakkında briefing vermesi planlanıyor. Bu kapsamda Fars Haber Ajansı'nın Cuma günkü haberine göre Viyana'da uluslararası kuruluşlarda İran'ın daimi temsilciliği başkanı Muhammed Rıza Garibi, Rus mevkitaşı Mihail Ulyanov ile bir araya geldi. Görüşmede Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 6-10 Haziran tarihlerinde yapılacak olan yönetim kurulu toplantısına ilişkin konular ele alındı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın İran Özel Elçisi'nin açıklamalarını eleştirerek Amerika'nın hatalarını tekrarlamaması gerektiğini söyledi. Amerika'nın İran Özel Temsilcisi Robert Malley, Çarşamba günü Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde bir oturumda yaptığı konuşmada, "Biz ve tüm Avrupalı ortaklarımız İran'ın nükleer programından vazgeçmek ve onu frenlemek için önemli adımlar atması ve ayrıca bu ülkedeki diğer tehlikeli faaliyetleri bastırmak ve hedef almak için kalan geniş yaptırımlar havuzu ve diğer enstrümanlar karşılığında yaptırımlarda sınırlı bir indirim önerebileceğimize inanıyoruz," dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Robert Malley'in bu açıklamalarına tepki göstererek, "Amerika tarafının İran'a yönelik azami baskı politikasının başarısızlığını kabul etmesine rağmen hatalarını tekrarlamaya ve İran'a karşı yaptırımları sıkılaştırmaya devam etmesi son derece şaşırtıcı," dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bu sadece İran'ın nükleer müzakerelerdeki açmazı kırmaya yardımcı olmamakla kalmayacak, aynı zamanda müzakere sürecini zayıflatacak ve Amerika'nın güvenilirliğini daha da zayıflatacak," dedi.
İran Yargı Kurumu'nun uluslararası ilişkilerden sorumlu yardımcısı ve İran İnsan Hakları Kurumu Sekreteri Kazım Garibabadi, Kanada hükümetinin İran ile yapılacak dostluk maçını iptal etme kararını eleştirdi. İsna'ya göre Kazım Garibabadi dün Twitter'de attığı mesajda şunları yazdı: Kanada hükümetinin İran ile dostluk futbol maçını iptal etme kararı, sözde özgürlükler ülkesi olarak adlandırılan bir ülkenin siyaseti, spordan uzak tutamaz gerçekliğini kanıtladır. İran Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine göre, Kanada Futbol Federasyonu'nun duyurusuna göre, iki ülke milli takımları arasındaki hazırlık maçı, ev sahibi ülke tarafından bilinmeyen nedenlerle iptal edildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran-Kanada milli futbol maçının şartlarına ilişkin anlaşmayı ihlal etmenin sonuçlarından Kanada tarafının sorumlu olduğunu söyledi. Hatipzade, ne yazık ki göstermelik iddiaların aksine en sportif meseleler Kanada içindeki parti yönelimlerinin ve siyasi cephelerin bir oyuncağı haline geldi, dedi.
Dünya İslam Mezheplerinin Yakınlaşma Kurumu Genel Sekreteri geçtiğimiz iki asırda Amerikan liderliğindeki küresel emperyalizmin dünyada liberal değerleri yerleştirmek için büyük çaba sarf ettiğini söyledi. Hüccetül İslam Hamid Şehriyari Tahran'da bir grup Nepalli alimle görüşmesinde yaptığı açıklamada şöyle dedi. Amerika tarafından teşvik edilen liberal değerlerde ilahi sınırların hiçbir sınırı gözetilmez. Ve onlara göre insan her türlü eylemi yapmakta özgürdür. İslam yaşam tarzı ile batılı yaşam tarzı arasında en önemli farkın ilahi sınırlara riayet olduğunu belirten Şehriyari şöyle dedi. Batı dünyası ve küresel emperyalizm, İslami değerleri devirmek ve liberal değerlere hakim olmak için İslam ümmetini parçalama taktiğini kullanıyor. Dünya İslam Mezheplerinin Yakınlaşma Kurumu Genel Sekreteri, Müslümanların birliğini küresel emperyalizm karşısında İslam'ın süper gücünün oluşumunda bir faktör olarak nitelendirerek şöyle dedi. İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin en önemli mesajı küresel emperyalizmle mücadele, mazlumlara yardım, İslam ülkelerinin birliğine dikkat çekmekti dedi. Söz konusu görüşmede Nepalli alimler, ülkelerindeki Müslümanların durumu ve Nepal hükümetinin çeşitli dinlere karşı tutumunu açıkladılar.
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği ile İran arasındaki serbest ticaret anlaşmasının uzatılmasını desteklediğini söyledi. İrna'ya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cuma günü Avrasya Ekonomik Birliği'nin genel toplantısında birlik ile İran arasındaki serbest ticaret anlaşmasının uzatılması girişimini desteklerken, bu anlaşmanın uygulanmasının Avrasya ile İran arasındaki ticareti önemli ölçüde olumlu etkilediğini söyledi. Putin ticaret hacminin 2021 sonunda %73,5 artarak 5 milyar dolara, Avrasya Birliği ihracatının ise 2,1 kat artarak 3,4 milyar dolara çıktığını sözlerine ekledi. 2025 yılına kadar entegrasyon geliştirme stratejik hatları ve İran ile de dahil olmak üzere tam teşekküllü bir serbest ticaret anlaşmasının sonuçlandırılması gibi konularda Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkeleri toplantısında ele alındı.
İran Petrol Sanayi Araştırma ve Geliştirme Ekibi Zeolit 13X'i üretmeyi başardı. İran Petrol Sanayi Araştırma Enstitüsü Direktörü Cafer Tofiki muhabirimize verdirmişti. Zeolit 13X daha önce Çin gibi ülkelerden İran'a ithal edilen petrol ve gaz endüstrisinde önemli bir aktif bileşendir ama Petrol Endüstrisi Araştırma Kurumu Geliştirme Ekibi bir yıl içinde bu ürünün teknik bilgisini yerel millileştirdi ve bu ürün artık İran'da üretilmektedir dedi. Zeolit 13X'in etken maddesi petrol ve gaz endüstrisinde bir katalizör olarak kullanılmakta ve şu anda bu etkin maddeye yılda 1000 ton ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da bu ürünün üretim teknik bilgisini kazanılmasıyla belirlenir. Bu etkili maddenin seri üretimi ve ülke ihtiyacını karşılanması için üretimin teknik bilgisinin özel bir şirkete aktarılmasına karar verildi.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi parlamento üyelerini işgalci Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirilmesini suç sayan bir yasayı kabul ettikleri için takdir etti. Irak parlamentosu 26 Mayıs Perşembe günü Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesini yasaklayan bir yasa tasarısını onayladı. Kanunun en önemli maddelerinden biri Siyonist rejim İsrail ile her türlü siyasi, güvenlik, ekonomik, teknik, kültürel, sportif ve bilimsel işbirliğinin her ne ad altında olursa olsun suç sayılmasıdır. Habere göre yasayla ilgili nihai oylama öncesinde Iraklı milletvekilleri önce yasanın başlığını değiştirerek Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik suçlama yasası başlığı altında oy kullandı. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım El Sadık, Cuma günü Irak parlamentosunda Irak halkına normalleşmeyi suçlayan tarihi yasa konusundaki oylamaları üzerine attığı tweette, Irak halkının İslam ümmetinin hassas konulardaki gururlu ve cesur duruşlarının takdire şayan olduğunu bildirdi.
Filistin direnç grupları Irak parlamentosunun Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirmesini suç sayma kararını olumlu tepki gösterdiler. Irak'ın bu hareketini tarihi ve diğer Arap ülkeleri için bir model olarak nitelendirdiler. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yaptığı açıklamada Irak parlamentosunda Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirmesinin reddedilmesi ve suç sayılması kararının tarihi kesin ve ilkeli bir karar olduğunu belirtti. Filistin İslam Cihat Hareketi de Irak parlamentosunun kararının düşmanın normalleşme projesi yoluyla daha fazla Arap başkentine sızmaya çalışmasını engelleyeceğini de vurguladı. Lübnan Hizbullah Hareketi de daha önce Irak parlamentosunun Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesini suç sayma kararını kınamış, Irakların Filistin davasına olan bağlılığını ve desteğini ifade eden bir bildiri yayınlamıştı.
Terör rejimi İsrail güçleri Güney Beit Lahim'de 14 yaşındaki Filistinli bir genci şehit etti. Siyonist güçler ve fanatik Yahudi yerleşimciler her gün çeşitli bahanelerle Filistin mazlum halklarını şehit ediyor, yaralıyor veya tutukluyor. Fars Haber Ajansı'na göre Filistin Sağlık Bakanlığı 14 yaşındaki Filistinli genç Zeyd Muhammed Ganim'in El Hızır beldesinde işgalci İsrail güçleri tarafından vurularak şehit edildiğini bildirdi. Söz konusu Filistinli Beit Lahim'de güneyinde Filistinlilerin Siyonist güçlere karşı mücadelesi sırasında şehit oldu.
Türkiye medyasına göre Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe Kilit bölgelerine düzenlenen operasyonlarda 23 teröristin etkisiz hale getirildiği anlaşılıyor. Haberde Türkiye ordusunun bu teröristlerin öldürmesini son günlerde Türk ordusundan birkaç askerin öldürmesini misilleme olduğu ve ordunun askerlerin intikamını teröristlerden aldığına yer verildi.
Suriye ordusu Cuma gecesi kuzeybatıdaki İdlib ilinin eteklerinde terörist gruplara ait bir insansız hava aracını düşürdü. İran'ın Lübnan'ın El Ahd Haber web sitesine dayanarak verdiği habere göre İdlib'in eteklerindeki bir köye hava sahasında teröristlere ait İHA düşürdü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya Şansölyesi ile yaptığı telefon görüşmesinde Moskova'nın küresel gıda krizinde Rusya aleyhindeki suçlamaları reddetti. Putin, Cuma günü Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın tahıl kıtlığı suçlamasının asılsız bir iddia olduğunu söyledi. Kremlin, batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya deniz ablukası uygulayarak tahıl ihracatını azaltmaktan sorumlu olduğu yönündeki iddialarını şiddetle reddetti.
Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç ve Finlandiya'nın yakında NATO'ya katılacağından emin olduğunu söyledi. ENA'ya göre Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cuma günü Washington'da Finlandiyalı mevkitaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında Amerika, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımını tamamen destekliyor ve her iki ülkede yakında NATO müttefiki olacak dedi. Blinken ayrıca Amerika'nın Baltık Denizi bölgesindeki güçlü tatbikatları ve varlığını sürdüreceğini söyledi. Finlandiya Dışişleri Bakanı da düzenlediği basın toplantısında Finlandiya, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya ve enerjide dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendirmeye hazır dedi. NATO'nun en yakın müttefikleri Finlandiya ve İsveç, 15 Mayıs'ta NATO'ya katılma kararlarını açıklayarak Rusya-Batı çatışmasında yeni bir cephe açtı.
Ukraynalı web sitesi Pacemaker, eski Amerikan Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'i Ukrayna'ya karşı işlenen cinayetlerin suç ortağı olarak nitelendirdi. Ukrayna web sitesinin savaşın başlamasına bu yana binlerce Rus yanlısı kişiyi kara listeye aldığı bildiriliyor. Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, eski Amerikan Dışişleri Bakanı Kissinger'e tepki göstererek Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarından asla vazgeçmeyeceğini bildirdi.
İsviçre'de silah hakları alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşunun hazırladığı rapora göre Amerika silah sayısını insan sayısını aştığı dünyadaki tek ülkedir.
Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde hızla yayılan maymun çiçeği vakasının 20'den fazla ülkede 200'e ulaştığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği virüsüne karşı toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek olmadığını bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran-Rusya ortak ticari oturumu hakkında. İran-Rusya ortak ticari oturumu çarşamba günü İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Cevat Oğuci ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın katılımıyla Tahran'da düzenlendi. Görüşmede iki ülkenin çeşitli ticari grupları ve yetkilileri, başta petrol ve enerji sektörü olmak üzere ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunu ele aldı. İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Cevat Oğuci oturumda yaptığı açıklamada şöyle konuştu. 13. hükümette Rusya ile ticari ilişkilerimizin seviyesini yılda 40 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. İran ve Rusya yaptırımlara maruz kalmış durumda ancak her alanda işbirliği ve ilişkilerin geliştirilmesiyle yaptırımları etkisiz hale getirmek için tam bir potansiyel söz konusu. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti ekonomik ve ticari alanda Rusya'nın güvenilir ve uzun süreli ticari ve ekonomik ortağı ve iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler en üst düzeyde seyretmektedir. İran ve Rusya ikili alanlarda özellikle ekonomik, askeri ve güvenlik ilişkilerinde ayrıca Amerika'nın tek taraflılığına ve yaptırımlarına karşı koymak gibi bölgesel ve uluslararası konularda stratejik çıkarları paylaşıyor. Öyle ki son yıllarda yakın ikili işbirliğinde kilit bir faktör ola gelmiştir. 2000 yılında İran ve Rusya, İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki karşılıklı ilişkiler ve işbirliği ilkelerinin temel kanunu başlığı altında 20 yıllık bir işbirliği anlaşması imzaladı. İki ülke şimdi de özellikle ekonomi alanında yeni bir işbirliği arayışındadır. İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi'nin 19 Ocak Moskova ziyareti ve Ukrayna ile Rusya arasındaki anlaşmazlıklar sonucu yaşanan savaşın başlaması ardından Tahran ve Moskova arasındaki işbirliği alanı genişlemiş ve iki taraf arasında işbirliği için büyük motivasyon fırsatı sağlanmıştır. Özellikle enerji, taşımacılık ve ulaştırma, bilgi teknolojisi, madencilik, ilaç ve tıbbi ekipman, gıda endüstrisi ve tarım gibi çeşitli alanlarda ciddi işbirliği alanları tanıtılmıştır.
İran demiryollarının Türkmenistan ve Kazakistan üzerinden Rusya'ya bağlanması ve transit koridorlarının genişletilmesi, ayrıca Rusya'nın güney kesiminde İran ile gümrük faaliyetlerinin artması, bu amaca ulaşmak ve süreci tamamlamak için iki ülke arasındaki ticari işbirliği potansiyelinin bir parçasıdır. İki taraf da bu hedefler doğrultusunda taşımacılık ve ulaştırma altyapısının hazırlanması için 4 anlaşma bile imzalamışlardır. Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru, Hint Okyanusu'ndan Baltık ve İskandinav ülkelerine kadar geniş bir bağlantı ağı için bir çerçeve oluşturma kapasitesine sahip olup demiryolu ağı da Hazar Denizi kıyılarına taşımakta, ardından su yolu üzerinden Rusya'ya taşımakta yararlı bir performans çizmiştir. Bu bağlamda Avrupa pazarlarına Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını kullanarak girebilmesi transitte önemli bir rol oynamaktadır. Hiç kuşkusuz İran, dış politika ilkelerinden hareketle başta Rusya olmak üzere komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirmesine özel bir çıkara sahiptir ve Rusya ile ilişkilerin geliştirmesini stratejik siyasetlerinden biri olarak görmektedir. Rus yetkililer de İran'ı uzun süredir dost olarak görmektedir. Rusya Başbakan Yardımcısına göre Moskova, Tahran ile ilişkilerin geliştirmesine her zaman büyük önem vermiştir. Buna göre İran-Rusya ortak ticaret toplantısının düzenlenmesi, ekonomik işbirliğinin gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması ve enerji, ulaşım, lojistik dahil olmak üzere çeşitli alanlarda varılan anlaşmaların hızlandırılması ve iki ülkenin özel sektörleri arasındaki ticaretin artırılması için bir fırsattır.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Afganistan'da Müslüman Şiilerin katliamının kınanması konusunda. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Richard Bennett, Afganistan'da son dönemde Şii ve Hazara Müslümanlarının katliamlarını kınayarak bu gibi saldırıların organize olduğunu ve suçluların da ciddi olacağını duyurdu ve uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Richard Bennett, Afganistan ziyaretinin ardından Kabil'de düzenlediği basın toplantısında Şii Müslümanların katliamının insanlığa karşı cinayet olduğunu vurguladı. IŞİD terör örgütünün Afganistan'ın Balh eyaletinin merkezinde Mezar-ı Şerif'te sorumluluğunu üstlendiği son terör saldırılarında onlarca kişi öldü ve yaralandı. İnsan haklarını savunduklarını iddia eden batılı çevreler ve yönetimlerin sessiz kaldığı ve Afgan halkının katledilmesinin devamını izlediği bir ortamda Birleşmiş Milletler raportörü bu duruma tepki gösterdi. Aslında IŞİD'lilerin Amerika tarafından Suriye ve Irak'tan Afganistan'a nakledilmesi ve terörist ve silahlı grupların güçlenmesi, bu katliamların tekrarlanması ve bu durumun ana nedeni olarak görülüyor. Siyasi meseleler uzmanı Bayan Samira Moroveti bu husustaki değerlendirmesinde şöyle diyor. IŞİD'in yenilgisinden sonra Amerika, IŞİD terör örgütü unsurlarını Afganistan'a taşıyarak bu ülkeye yeni bir huzursuzluk ve şiddet döngüsüne sokmak ve bölgeyi istikrarsızlaştırmak için bu ülkede yeni bir karmaşık durum yaratmaya çalıştı. Afganistan içindeki bazı bölgesel siyasi çevrelerden haberler alan kaynaklar, bir yandan Hakkani ve Molla Birader grupları arasında süre gelen ihtilafların artması, diğer yandan Taliban üyelerine güvenlik ve siyasi yetkilere ilaveten mali desteğin verilmemesi ve finans sağlanmamasının onların ayrılmasına ve diğer terör örgütlerine katılmalarına yol açtığını belirtmektedirler.
IŞİD terör örgütünün yeni üyelerin katılması terör saldırılarını, özellikle hedefli saldırıları teşvik etmede etkisiz değildir. Zira doğal olarak yaşanan kanlı terör saldırılarına ve bombalı eylemlere katılıyorlar. Hakkani grubunun doğrudan Pakistan Askeri İstihbarat Servisi'nin denetimi altında çalışmaya devam ettiği ve Molla Birader'in Taliban'ı ile Amerika arasında Doha Anlaşması'nın uygulanmasını engellediği söyleniyor. Amerika ise Afganistan'ın mal varlıklarına el koymak için bahane arayarak Afganistan'da kanlı şiddeti tırmandırmaya ve Taliban'a karşı olanları desteklemeye çalışmaktadır. Pakistan meseleleri uzmanı Ali Hazai bu konuyu şöyle değerlendiriyor. Daha az bilinen konulardan biri Taliban'ın iki dalı, bölümü ve kanadı olan Hakkani ve Molla Birader arasında özellikle de IŞİD terör grubunun ayağa kalkmaya çalıştığı ve vaatlerde bulunduğu Nangerhar eyaletinde devam eden ihtilaflardır. IŞİD terör örgütü aldatıcı, şom ve tefrika oluşturan hedefleri çerçevesinde özellikle de bu ihtilaflı bölgelerde huzursuzluk çıkarmak ve ülke genelindeki huzursuzluğu körüklemek istiyor. Afganistan halkı ise böyle bir durumda Birleşmiş Milletler'den en büyük uluslararası barış ve istikrar desteklemekte görevli olan bir örgüt olarak barışı tesis etme ve bu konuda ülkelere yardım etme sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyor. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Afganistan'daki kanlı şiddeti sona erdirmek için tüm imkanlarını ve kapasitesini kullanması gerekmektedir. Bunun sebebi Afganistan'daki terör yorumunun güçlenmesiyle bölge güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye gireceği endişesidir. Gerçi Birleşmiş Milletler son yıllarda ve kurulduğundan beri barışa ve istikrara hizmet etmekten ziyade süper güçlerin bir aracı haline geldiğini ve sadece bazı durumlarda görünüşte barışı korumaya çalışmış ve daha çok bu süper güçlerin çıkarları doğrusunda hareket etmeye çalıştığı inkar edilmeyen bir gerçektir. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler değerli dinleyicilerimiz. Bugün Hicri Şemsi 7 Hordak 1401, Hicri Kameri 26 Şevval 1443 ve Miladi 28 Mayıs 2022 Cumartesi. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 7 Hordat 1359 tarihinde İran İslam Şura Meclisi'nin ilk dönem çalışmaları başladı. İran'da ilk kanun koyucu meclisin faaliyetlerinin başlaması bir dönüm noktası sayılıyor ve kanun günü olarak adlandırıldı. ...150 yıl önce bugün Hicri Kameri 26 Şevval 1293 yılında İranlı büyük alim ve taklit merci Ayetullah Seyyid Abdülhamid Musevi vefat etti. 7 yaşından itibaren tahsiline Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekle başlayan Ayetullah Musevi 24 yaşına bastığında içtihat mertebesine ermişti. Bu yaştan sonra da İslami ilim merkezlerinde tedrisatla meşgul olup talebe yetiştirmeye özen gösterdi. Bu alimden birçok değerli eser günümüze kalmıştır. ...170 yıl önce bugün 28 Mayıs 1852'de Fransız oryantalist Eugène Bornoff öldü. Bornoff'un dil, edebiyat ve doğunun özellikle Hindistan'ın acayip şehirlerine ilgi duyması, Sanskrit ve İran'ın eski dillerini öğrenmesine neden oldu ve onlar hakkında okumaya başladı. Bu ünlü Fransız oryantalistin büyük çalışmalarından biri Zerdüştlerin mukaddes kitabı Avesta'nın bir kısmını tercüme etmesidir ki eski İran'da çivi hattının okunması zeminini hazırladı. ...82 yıl önce bugün 28 Mayıs 1940 tarihinde İkinci Dünya Savaşı'nın başında tarafsızlık ilan eden Belçika, Nazi Almanya'sı tarafından ele geçirildi. İngilizlerin desteğini alan Belçika güçleri Almanya ordusunun saldırılarına karşı 18 gün direnmesinden sonra Belçika Padişahı 3. Leopold'un emriyle savaşı durdurdular. ...58 yıl önce bugün 28 Mayıs 1964'te Arap Birliği'ne üye ülkeler arasında bir ön anlaşmanın sağlanması ardından Filistin Kurtuluş Teşkilatı kuruldu. Kuruluşunda bu teşkilat 8 gerilla grubundan ve çok sayıda eğitim, sosyal, tıbbi, kültürel ve finansal kurumdan oluşuyordu. Bir yıl sonra Filistin Kurtuluş Teşkilatı'nın askeri kanadı FETÖ, yaklaşık 10 bin üye ile faaliyete başladı. 1974'te adı geçen teşkilat Birleşmiş Milletler'in gözlemci üyesi olarak kabul edildi. 1982'de 100'den fazla ülke ile resmi ilişkiler kurdu. Bu yıl Siyonist İsrail rejimi ordusunun Lübnan'a saldırısı sebebiyle Lübnan'dan çekilmek zorunda kalan Filistin Kurtuluş Teşkilatı gerillaları o tarihten bu yana silahlı mücadele yöntemini kademeli olarak terk etti ve Eylül 1993'te eski lideri Arafat Norveç'te Oslo Anlaşması'nı imzalayarak Siyonist rejimi tanıdı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin 43. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Pehlevi rejiminin arkaizm denilen arkaik kültüre geri dönme girişimlerine değineceğiz.
İran'da değişim meydana getirecek neredeyse yeni kültürel akımlardan biri olan arkaizm ve antik kültürü yaşatma akımı İran'ın kadim gelenek ve inançlarını yeniden canlandırarak kültürel düşünce alanında yeni bir düzeni yeniden üretmeyi ve bu kadim geleneklere dayalı yeni kültürel ve sosyal altyapı inşa etmeyi amaçlamaktadır. Baştan söylemek gerekir ki geçmiş olmadan bugünü okuyamayız. Bu yüzden geçmiş dediğimizde ona antik çağ demiyoruz. Tarihin mirası olarak adlandırıyoruz. O halde geçmişi bütünüyle eleştirmemeli ya da tarihi okumadan geçmişi övmemeliyiz.
Geleneğe nasıl baktığımız önemli bir konudur. Geçmişin mirası ve gelenekleri bize dayanak sayılır ve bu desteğin ve dayanağın doğru ve dakik bir şekilde okunması, bu tarih ve geçmişle doğru bir ilişki kurulması gerekir. Ancak o zaman doğru düşünülebilir veya tarihimizi eleştirebiliriz. Açıkçası baskıcı ve zorlayıcı bakışlar veya duygusal bağlarla düşünceyi doğru şekilde şekillendiremeyiz. Dolayısıyla İran'ın geçmişi, İran geleneği ve İran tarihi dediğimizde bu tarihin temellerini okumamız gerekiyor. Arkaizm kavramı da bu çerçevede önemli bir kavram olarak ele alınabilir. Bu sohbetimizde ele aldığımız konu körü körüne bağlılık ve önyargı olmaksızın geçmişe ve antik dünyaya duyulan bir aşktır.
Belki İran milliyetçiliğinin başlangıcı Meşrutiyet dönemiyle aynı zamanda başladığını düşünebilir ve bu döneme İran milliyetçiliğinin başlangıcı olarak kabul edebiliriz. Böyle düşünürsek o zaman Pehlevi rejimi dönemi bu milliyetçiliğin zirvesiydi. Pehlevi hükümeti kaba kuvvet ve zorla İslam'a karşı çıkıp antik dünyaya dönmeye çalışmış ve bunu 2500 yıllık kraliyet geçmişine kutramak, Hicri Kameri tarihi imparatorluk tarihine çevirmek, Farsça'daki Arapça kelimelere değiştirmek gibi programlar düzenleyerek hareket etmeye çalışmıştır.
Arkaizm akımı aslında Feth-Ali Şah ve Nasreddin Şah dönemi literatürü ile kurulmuş ve Gacar döneminin sonunda kalıplaşmış ve etkili bir akım haline gelmiştir. Edebiyatın tanıtımı, özellikle tarih romanlarının yazımı ve tanıtımıyla birlikte Rıza Han'ın iktidara gelmesinden önce bu süreç başlamış ve onun şahlığı sırasında yayılmış ve oğlunun hükümdarlığı döneminde zirveye ulaşmıştır. Hicri Şems'i 1320'de etkili milliyetçi eğilimlere sahip olan Pehlevi hükümeti zaten milliyetçiliğin en önemli bileşenlerinden biri olarak arkaizme odaklanmıştır. Eski çağ tarihine bağlı hareket edilmesi bu alanda karar alınmasına neden olmuştur. Bu kararlardan biri de 1976 yılında Hicri Şems'i takvimini imparatorluk takvimine çevirmekti.
Fransız sosyolog Pierre Bourdieu toplumda biri sembolik sermaye olmak üzere dört tür sermaye olduğuna ve yönetici sınıfında sembolik sermayeye sahip olduğuna inanmaktadır. Bu Fransız sosyolog çalışmalarında toplumsal ve siyasal yaşamın simgesel boyutlarına özel bir önem vermiş ve yeni toplumlarda tahakküm biçimlerinin fiziksel zorlamadan simgesel biçimlere dönüştüğü sonucuna varmıştır. Sembolik sermaye, hegemonik grupların güvenilirliklerini ve otoritelerini kurdukları sembolik biçimler aracılığıyla güç ilişkilerini meşrulaştırmanın bir yolunu temsil eder. Sembolleri güçlü kılan entelektüeller ve sembol üretim grupları tarafından pratik uygulamalardır. Pehlevi hükümeti de takvimin şeklini değiştirmek için aynı şeyi yaptı.
Pehlevi döneminde monarşinin resmi ideolojisi olarak başka bir ulusal kimlik kavramı inşa edilmiş ve yayılmaya çalışılmıştı. Bu anlamda ulusal kimlik, koruyucusu ve kollayıcısı imparatorluk ve şahlık sistemi olan eski İran şehr kavramıyla aynıdır. Aslında kolektif kimliğin merkezi haline gelen Sasani döneminde var olan İran Krallığı'nın büyüklüğü ve İran Kraliyet alanı kavramlarının aynısıdır. Başka bir deyişle, ulusal kimlik vatandaşın özgürlüğü tarafından değil, monarşi tarafından belirlenmiştir.
Bu Aryan ırkına dayalı arkaizm, İran'daki uygarlık tarihinin önemli bir bölümünü göz ardı etmiş ve kökenlerini Aryan ideolojisinde gören Pehlevi hükümeti, İran'daki uygarlık tarihinin kökenlerini Kuruş'un yükselişine veya Yahudilerin Kuruş tarafından özgürleştirilmeleri ve İran'a gelişlerine dayandırdı. Bu değişiklikte birdenbire Hahameneşi öncesi İran'ın tüm tarihini tarih öncesi haline getirdi. Bu Hahameneşilerden en az 4000 yıl önce gelişmiş göçebe ve tarımsal uygarlıklara sahip bulunduğunu da unutturmaya yönelik bir adım sayılırdı. Sistan'daki yanmış şehrin kalıntıları İran'daki gelişmiş kentleşmenin antik çağını da gösteriyordu. Hahameneşi hanedanının başlangıcından yaklaşık 600 yıl önce Huzistan'daki Elam tarım uygarlığının büyüklüğü İran'ın ihmal edilmiş tarihinin önemli kısımlarını ortaya koyuyordu.
İran uygarlığının tarihini Aryanların göçüyle ve milattan önce ilk 1000 yılın başlarında hatta Hahameniş devletinin başlangıcıyla sınırlayanlar aslında İran uygarlığının tarihini büyük ölçüde küçümsediler. Ancak bu Pehlevi rejimi sırasında zirveye ulaştı. Bu arkaik ideoloji aslında Rıza Han yönetimi ve Pehlevi hanedanı teorisinin meşrulaştırılması ve pekiştirilmesiydi ve tüm kültürel ve sosyal sütunlarda yerleştirilmeye çalışılıyordu.
Sosyolojik açıdan bakıldığında antik çağın fikir, ritüel ve ideallerinin peşinden gidenler yalnızca entelektüel olarak konu ile ilgilenmekle kalmaz, aynı zamanda kendileri için ritüeller ve gelenekler de oluştururlar. Pehlevi hükümetinin kurulmasından önce ve sonrasında İslam devrimine kadar Masonluk tarihçilerinin amaç ve hedeflerine ulaşmak için sürekli olaylar ve gelenekler uydurmaya ve sahte kahramanlar yapmaya çalıştıkları bu ideolojiye dayanıyordu. Aslında birçok tarihçi bu politikayı izlemiş ve Hasan Pirma ve Ahmet Kesrevi'den İkbal Aşriyani ve Feridun Adamiyet'e kadar bir sürü rejime bağlı yazar, kitaplar, makaleler ve denemeler yazmıştır.
Bu yazarlar resmi ideolojik tarihçiler olarak kabul edilir ve ideolojileri üç eksende özetlenmekteydi. İslam kültür ve medeniyetinin zayıflatılması ve etkisiz hale getirilmesi, eski medeniyetin öne çıkarılması ve Batı kültür ve gelenekleri düzeyinde ütopya arayışına girilmesi. Bu şekilde eski İran'ın büyüklüğü propaganda çerçevesinde öne sürüldü. Ama aslında kuruluş tarafından Yahudi halkını özgürleştirmesi rolü o kadar belirgindi ki İran tarihinin başlangıç noktası haline geldi. Böylece İran topraklarının tarihinin kökeninin Babil Yahudilerinin kurtuluşuna ve aynı anda Filistin ve İran topraklarına girişlerine bağlanması öne sürülmeye çalışıldı.
Bu tarihçilikte ve tarih yazarlığında aslında İran Yahudilerinin tarihi İran topraklarının geçmişinden daha önemli olarak görünmüştür. Örneğin devrimden önceki yıllarda İran Yahudi cemiyetinin liderlerinden Ulusal Meclis üyesi ve Siyonist örgütün önde gelen üyelerinden biri olan Lütfullah Hay, Ekim 1970'te Yahudi cemaatine yaptığı bir açıklama sırasında İran'ın bu tür imparatorluğu kutlamaları hakkında şunları söyledi. Bu kutlamalar aslında İran Yahudi cemaatinin 2500 yıllık tarihinin malzemesi oldu. Aslında İran Yahudiler için yapılan imparatorluğu kutlamaları bizim 2500 yıllık tarihimizin bir başka yönüdür.
Arkaizm, hükümetin gücünü meşrulaştırmak için kullandığı sembolik bir varlıktı. Bu sembollerden biri de takvimdi. Takvimi değiştirmenin amaçlarından biri İran'ın antikliğini Batı toplumlarına göstermek ve İran'ın M.Ö. görkemli bir tarihe sahip olduğunu göstermekti. Bu dönemde takvimi değiştirme ihtiyacından bahseden kitaplar yayınlandı ve Kuruş saltanatından kaynaklanan kronolojiler icat edildi. Devletin tekerinden sonra ve petrol gelirlerinin artmasıyla birlikte Şah büyük bir güç kazanmış ve kendini toplumun insanlarından bağımsız olarak görmüştür. Şah'ın niyeti Pehlevi Hanedanı'nın 50. yıl dönümüyle aynı zamanda bir emperyal takvime sahip olmaktı. Plan, Senato ve Ulusal Meclis'in formalite bir girişimi olan ortak oturumunda onaylandı ve takvimin kökeni Kuruş'un tahta oturması yılı yani M.Ö. 559'a dayandırıldı.
Hicri Şamsi takvimi 1975'ten önce 55 etkinliğe sahipti. Ancak takvim Hicri'den emperyal takvime değiştirildikten sonra bu etkinliklerin sayısı 120'ye yükseldi. Bu etkinliklerin çoğu Pehlevi Hanedanlığı'na aitti. Eski İran haftası, Suruş Arya Mehr günü ve İmparatorluk takviminde Mehregan kutlamasının başlangıcı gibi İran krallığının tarihiyle ilgili eski olaylar da bu takvimde yer aldı.
Yükselen petrol fiyatları bu girişimlerin ilerlemesine yardımcı oldu. Hicri Şemsi 1343'ten 1353'e kadar toplam petrol gelirleri 13 milyar dolardı ve 1974'ten 1977'ye kadar 38 milyar dolara ulaştı. Petrol gelirlerinin artması hükümetin mali bağımsızlığının ve siyasi gücünün geçmişe göre önemli ölçüde artmasına Şah ve çevresindekilerdeki gerçeklik, kararlılık ve ihtiyatın ortadan kalkmasına neden olmuştu. Bu tutumun sonuçları, taç giyme töreninin kutlanması, imparatorluğun 2500 yılı yıl dönümlerinin kutlanması, Pehlevi Hanedanı'nın 50. yılının kutlanması ve takvimin Hicri Şemsi'den imparatorluk takvimine değiştirilmesiydi.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin bu bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Haç suresinin 73. ayetinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmi arasında Vet, Suva, Yavuş, Yavuk ve Nesr adlarında salih kimseler vardı ki bu kimseler öldüklerinde yakınları onlara olan sevgilerini dile getirmişlerdir. Onlar öldüklerinde yakınları çok sabırsızlandı. O anda bir adam onlara sizin için onlardan 5 heykel yapmamı ister misiniz dedi. Dediler ki evet, böylece adam sevilen ölülerin 5 heykelini yaptı ve onları halka açık bir yere dikti.
Daha sonra 5 kişinin akrabaları ve arkadaşları heykellere gelip onlara içlerini döktüler ve nihayet saygı duruşunda bulundular. Bir süre böyle geçti. Bu neslin ölümünden sonra, sonraki nesil aynı heykellere karşı yöntemlerine devam etti. Üçüncü nesilde ise bu konunun tarihi bağlantısı tamamen unutulmuş. O kadar ki bu heykellerin tapılması gereken dünya ötesi varlıklar olduğunu düşünerek, atalarımız bu putlara Allah ile birlikte oldukları için tapıyorlardı. Onlar şefaatçilerdi diyorlardı.
Bu nesilden itibaren insanlar putlara tapmış, şirke ve küfre sapmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de Nuh suresinin 23. ayetinde Nuh peygamberin düşmanlarının sözlerinden hareketle bu putların isimleri geçmektedir ve şöyle buyurulmaktadır. İnsanlara dediler ki sakın ilahlarınızı bırakmayın, hele Vedden, Suva'dan, Yavuz'dan, Yavuk'tan ve Nesri'den asla vazgeçmeyin.
Bu halkın cahilleri bu taşların elinde mutluluklarını ve saadetlerini arıyor, azapları ve kötü durumlarını onların kararı olduğunu düşünüyorlardı. Bu yüzden putların dikkatini çekmek için her şeyi yapmışlardı. Evlerini mümkün olduğunca bu taş tanrılardan biriyle süslemeye ve kendi tanrılarından aklı sıra tam olarak yararlanmaya çalışıyorlardı. Çiftlik ve tarım işlerinde onlara yardım etmelerini, ürünlerini bol hale getirmeyi ve seyahatlerinde kişisel yoldaşları ve koruyucuları olmayı, ayrıca kötülükten, şeytanlardan, kem gözlerden ve dar görüşlülükten korunmayı umuyorlardı. Hatta böyle bir umutla her Arap evinde bir put bulundurur ve ondan yardım ister, hatta yolculuklarında bile bu tanrıları yanlarında taşırlardı. Ünlü tarihçi Hişam Kelbi'den rivayet edildiğine göre, yolculuğa çıkan her Arap yolun kenarına inip 4 taş toplardı. daha güzelini tanrısı sayar ve diğer taşlarla da bir kaide yapıp ateşin altına koyardı. Göç ederken ise onları orada bırakırdı. Evde de aynı şekilde 4 taş daha seçer ve tanrısını yenilerdi. İşte Arapların işi gücü daha güzel bir taş bulup eski taşı atmaktı, yeni tanrı seçmekti.
Kâbe'yi uzaktan görmek zordu çünkü yüzlerce put etrafına toplanmış ve çevresi çevrilmişti. Bu tatsız görüntü her tek tanrıya inanan insanı rahatsız ederdi. Küçük büyük bütün putlara rağmen böyle bir ortamda Allah'a dua etmeleri zordu. Ayrıca bazı Müslümanlar hala putlardan tamamen kopmamış ve onlara saygı duyuyorlardı. Tevhidin evinden birkaç adım ötede bir grup müşrik putlarının önünde toplanarak ihtiyaçlarını o puttan istiyordu. Hastaların, sakatların ve yoksulların acılı sesleri ve iniltileri devam ederken yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Diğer bir grup ise yalvarışları, yakarışları sonucu ortaya çıkan yorgunlukla beraber yere yığılıp bayılırlardı. Diğerleri kendilerini bir iple puta bağlarlar ve şifa ararlardı. Bazıları da sanki birkaç dakika sonra bir mucize olacak ve ihtiyaçlarına kavuşacakmış gibi kurban kesip kanını putlara sürerlerdi.
Bu arada en çok da 3 büyük put göze çarpıyordu. Yavuz, Kabe'nin önünde duran aslan şeklindeki en uzun ve en güzel puttu. Onu misk ile güzelleştirmiş ve süslerle süslemişlerdi. Gelen herkes onu öper ve önünde secde eder ve ondan yardım isterdi. Sonra aynı yüzüstü pozisyonda ayağa kalkmadan at şeklindeki Yauk putuna doğru sürünürdü. Onu da öper, koklar, yalvarıp yakarır ve sonra ayrılırdı. Sonra yavaş yavaş arkasına dönmeden sürüne sürüne geri geri hareket eder ve diğer putlara da saygı duyarak orayı terk ederdi.
Allah-u Teala putlarının acizliğini ve sahiplerinin rezilliğini göstermek için her zaman insanları bir şekilde bilgilendirmişti. Bu sefer Allah-u Teala bu görevi görünüşte zayıf olan ve bu konuda hiçbir şey yapamayan yeşil bir sineğe verdi. Bu sineğin görevi putperestlerin güzel koku ve süs için putlara sürülen tüm misk ve kehribarı emmek ve hiçbir şey bırakmamıştı. Sinek görevini yaptığında kafirler bu olay karşısında hayretler içinde kalmışlar. Fakat putların kutsallığını korumak ve muhafaza etmek için bunu misk ve kehribarın etkisizliğine ve kalitesizliğine ve özelliklerinin kaybolduğuna bağlamışlardır. Ziyaretçiler suçlanmamak için her defasında daha pahalı ve daha değerli misklerle putlara gidiyordu. Ancak putlara onları sürdüklerinde yine sinek harekete geçip kokuyu yok ediyordu.
Bu sırada Allah-u Teala Haç suresinin 73. ayetini indirdi ve şöyle buyurdu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nâsu duribe meselun festemi'u leh. اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ.
Ey insanlar, size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de.
İşte bu ayet müşriklerin mantığının temelsiz ve gevşek olduğunu gösteriyor. Müşriklerin putlarının nasıl bir sineğe karşı bir aciz olduğunu görmeleri istenmektedir. Müşriklerin putlarının bu kadar ufak bir şeyin üstesinden bile gelemedikleri görülmek isteniyor.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Tekrar beraber olabilmek umuduyla Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçül Bela öğütleri. Nehçül Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerine ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 11. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "Düşmanına galip gelince bu galibiyetin şükrü olarak onu affet." Evet, birçok zaman Allah nimetlerinden söz edilince onların iyi bir dosttan hediye gibi insanın eline ulaşan, hissedilen bir şey olduğu düşünülür. Fakat ilahi nimetlerin tümü fiziki olarak hissedilemez ve gözle görülmez. Örneğin Allah'ın yüreklere verdiği sevgiyle bir kişinin sevilen biri olması Rahman Allah tarafından bir nimet olamaz mı? İnsanın kalbinde hüzün yerine bir mutluluğun yerleşmesi büyük bir nimet değil mi? Diğer yandan hepimiz her nimetin bir şükür gerektiğinin farkındayız ve şükrettiğimizde o nimetin artarak devam edeceğini, aksi halde azalacağı ve hatta yok olacağını biliyoruz. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehçül Bela'daki 11. değerli sözünde bize büyük bir nimeti hatırlatıyor ki eğer bu hatırlatma olmasaydı belki bizlerin birçoğu bu nimetin örneklerini bilmez ve dolayısıyla onun için şükretmezdik. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor: "Düşmanına galip gelince bu galibiyetin şükrü olarak onu affet." Başka bir ifadeyle eğer birileri bize zulmetmesi ardından suçlu olduğu ortaya çıkınca bize yasalar gereği ona kısas yapma hakkının tanınması ve suçluya cezasını verme hakkıyla ezilen hakkımızı geri alabilmemiz bize verilen bir nimettir ve bu büyük nimet için şükretmemiz gerekir. Böyle bir nimete uygun olan şükür ise affetmek ve bağışlamaktır. Nitekim bilginin şükrü başkalarına öğretmek, servetin şükrü muhtaçlara yardım etmek ve gücün şükrü de mazlumlara yardım etmek ve zalimlerle mücadeledir. Resulullah Efendimiz ve mutahhar ehli beytinin yaşam tarzı bizlere bu konu hakkında birçok örnek sunabilir. Mekke'nin fethi sırasında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yıllarca kendisine eziyet eden, sahabesini şehit eden düşmanlarına karşı zafer kazandığında bugün bağışlamak ve affetmek günüdür buyurdu. Burada önemli olan konu ise intikamın affetmeye dönüşmesinin toplumda değerli ve seçkin etkileridir. Eğer her zulüm telafi edilir ve her cinayet bir başka cinayete sebep olursa kin ve nefret tüm toplumu sarar. Halbuki affetmek ve bağışlamak ise düşmanlığı ve kötülüğü yok eder ve toplumda huzurun sağlanmasına sebep olur. Bu yüzden affetmek ve bağışlamak ahlaki faziletlere ilaveten bir nevi sosyal önlemde sayılır. Tabii ki burada önemli olan ise bazı istisnaların söz konusu olmasıdır. Örneğin düşmanın affetmek ve bağışlamayı zayıflamak ve güçsüzlük zannederek küstahlaşmasına ve düşmanlıklarına devam etmesine sebep oluyorsa, bağışlamak ve affetmek caiz değildir. Fakat güçlü konumundayken affetmek çift yönlü, yapıcı bir harekettir. Affetmek, bağışlayan tarafa huzur kazandırırken, zalime de kendini ıslah etme fırsatı veriyor. Değerli dinleyiciler, Nehçül Bela öğütleri güçlüyken affetmek başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrenk, İran'ın yöresel musikisine giriş.
Heft Evrenk programı İran'ın farklı bölgelerine ait yöresel musikilerin tanıtımıyla ilgilenecektir ve her programda o musikiden bir parça ya da birkaç parça dinleyicilere tanıtacaktır.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Heft Evrenk isimli sohbetimizin ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz. Evrenk aslında görkem, güzellik, bilgelik, yüksek konum ve krallık tahtına denilmektedir. Ve Evrengi eski İran müziğinin ezgilerinden biridir. Ayrıca Sasani döneminde önde gelen İranlı müzisyen Barbedin, 30 melodisinden 30. melodinin adıdır.
Evet, Heft Evrenk yeryüzünde 7 yaslanma yeri ve 7 yüksek konum ve gökte 7 yıldız anlamına gelmektedir. Bilgelere göre müzik bir tür gök cisimlerinin hareketi ve göklerin dolaşımı olduğu için İran müziğinin 7 ezgisi yani Şur, Segah, Çargah, Mahur, Hümayun, Rast, Pençgah ve Neva 7 gök ezgisidir ve 7 gök olduğu için bu yüzden bu nameler 7 göğün nimetleridir ve 7 ustanın aracılığıyla ve 7 çalgının dilinden yani tar, setar, kemança, santur, ni, tümbek ve tef ile 7 gecede anlatılır.
Heft Evrenk adını verdiğimiz program serisinde İran'ın farklı bölgelerine giderek İran'daki farklı etnik grupların yerel müzikleriyle tanışacağız. Ondan önce İran müziğinin geçmişinden ve İran'daki müzik türlerinden kısaca bahsetmek istiyoruz. Ve bunların yanı sıra İran müziğinin birkaç güzel ezgisini de sizlere aktaracağız. Programımızın başında Seyfullah Şükrü'nün çaldığı sihirli Çoğa Miş Arpı melodisini dinliyorsunuz.
Evet, İran 6000 yıl boyunca 25 çeşit arpa sahipti ve birlikte dinlemiş olduğumuz güzel melodi Çogamiş Tepesi'ne ait dünyanın en eski arplarından biri olan Çogamiş arpıyla çalındı ve Seyfullah Şükrü onu yeniden canlandırmıştır.
Müzik, insanın yaratılışının başlangıcından beri dünyada var olan bir sanattır. Kuşların güzel ötüşü belki de insan kulağının tanıdığı ilk melodidir. Araştırmacılar bu ilahi sanatın çeşitli insan topluluklarında yazılı, resimli veya anlatımlı olarak türünü, zamanını ve nasıl kullanıldığını belirleyebilecek kaynaklar elde etmek için büyük çaba sarf etmişlerdir.
Milat öncesi 8. yüzyıldan itibaren İran platosunun batı bölgelerine Aryan boylarından bir kolu yerleşti ve bu topraklara varışlarının kesin tarihi bilinmiyor. Ancak Güneybatı İran'daki eski uygarlığın kalıntılarında müzik aletlerinin ve icra yerlerinin işaretleri vardır. Bu eserlerin en eskilerinden biri, rahiplerin kurban keserken görüldüğü ve yanlarında arp ve tef gibi aletlerin gösterildiği bir ilam kabartmasıdır.
Aynı yüzyıldan Şuş'ta tambur çalma kabartması da keşfedilmiştir. Milattan önce 7. yüzyıldaki Aşurbanipal'ın saltanatı döneminde 12 şarkıcı ve müzisyenin çalgı çalma durumundan taş yontma bir görüntü kalmıştır.
Tahran Radyosu.
Yunan tarihçi Ksenofon, Ahamenis Kiros hakkında şöyle yazıyor. Aşur ülkesine saldırdığında askerleri teşvik etmek ve heyecanlandırmak için borazanların müziği eşliğinde bir marş okurdu ve askerler ona eşlik ederdi. Ksenofon başka bir yerde şöyle yazıyor. Bu kadar çok askerin ölümüyle derdinden üzülen Kiros, daha sonraları Süveşun töreninde söylenen bir şarkı söyledi.
Antik çağda İran müziği geniş ve çok yönlü bir kullanım alanına sahipti. Sadece soyut ve sırf bir sanat olarak kullanılmazdı. O günlerde müzik, dini törenlerde, kutlamalarda, savaş operasyonlarında, yöresel gelenek ve göreneklerde ve geleneksel ve yöresel performanslar şeklinde yaygın olarak kullanılırdı.
İran müzik sanatı tarihinde aradığımızda bazı eski ustaların rolü göz ardı edilemez. Sasani dönemi müzisyenler arasında Barbet, Nikisa, Bamşat, Ramtin, Serkep ve Arpçı Azade'ye işaret edebiliriz. Bunların en ünlüsü Barbet'tir. Barbet, Cehromlu veya Mervli'ydi. Barbet'in adı birçok belgede yer almakta ve kendi döneminin çok yetenekli ve ünlü bir müzisyen olarak anılmıştır. Barbet, Berbeti geliştirdi ve haftanın her günü için Heft Hüsrevani olarak bilinen bir melodi yarattı. Ayrıca ayın her günü için 30 melodi ve her yılın 360 günü için 360 melodi veya öykü besteledi. Programımızın devamında ise Doktor Negar Buba'nın çaldığı güzel berbet melodisini hep birlikte dinleyelim. Thank you.
üniversite profesörü Doktor Nigar Buban tarafından güzel bir şekilde icra edilen berbet müziğinin eski melodisini dinledik. İran müziği eski çağlardan günümüze kadar İran müziği tarihinde farklı müziklerden oluşan ve çeşitli başlıklar altında adı geçen bir müzik koleksiyonudur. Bu müzik çok geniştir ve geleneksel İran müziği veya daha doğrusu radif müziği, makam müziği ve yöresel müzik gibi başlıkları içerir ve İran'ın ulusal müziğini şekillendirir.
İran'ın ulusal müziği İran tarihinde eski köklere sahiptir ve dünyadaki diğer boyların ve milletlerin müziği gibi belli bir kökeni olduğu söylenemez. Burada düşünürlerin büyük bir çoğunluğuna göre müzik yaratılışın başından sonuna kadar vardır ve insanoğlu da yaratılışının başından müzikle doğup beraber olmuştur, oluyor ve olacaktır görüşünü kabul etmemiz daha iyi olacaktır. Mevlana ne güzel söylemiş, halkın tambur ve gırtlakla söylediği gökyüzünün hareketlerinin haykırışıdır. Hepimiz Adem'in parçalarıyız. Bu sesleri cennette duyduk.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Heft Evreng programının ilk bölümünü dinlediniz. Bu programı dinlemekten zevk almanızı umuyoruz.
Gelecek programda İran musikisi ve çeşitlerinden daha fazla bahsedeceğiz. Bu programda bizimle birlikte olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca www.parstoday.com üzerinden bizleri takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Tahran Cuma namazı Hatibi Lübnan direnişinin Amerika'yı hezimete uğrattığını belirtti. İran devrim muhafızları Fars Körfezi'nde Yunanistan'a ait iki petrol tankerine el koydu. Bu arada Yunanistan, İran'ın iki Yunan tankerine el koymasına itiraz etti. Çin, Robert Malley'nin İran hakkındaki son sözlerini eleştirdi. İran İnsan Hakları Sekreteri, Kanada'nın bir dostluk futbol maçının tek taraflı iptaline tepki gösterdi. Hüccetül İslam Şehriyari, küresel emperyalizmin liberal değerleri dayatmak için büyük çaba sarf ettiğini söyledi. Rusya, İran ile Avrasya Serbest Ticaret Anlaşması'nın uzatılmasını destekliyor. İran'ın Bağdat Büyükelçisi ülke temsilcilerini anti-Siyonist yasayı çıkardıkları için tebrik etti. Filistinli gruplar Irak parlamentosunun kararına övgüler yağdırdı. Beit Lahim'de Siyonist güçler Filistinli 14 yaşındaki bir çocuğu şehit etti. Kuzey Irak'ta çok sayıda PKK'nın öldürüldüğü belirtildi. Suriye ordusu teröristlerin insansız hava aracını düşürdü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın gıda krizindeki suçlanmasının temelsiz olduğunu belirtti. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç ve Finlandiya'nın yakında NATO'ya katılacağından emin olduğunu söyledi. Ukrayna, Kissinger'i kara listeye aldığı ve Amerika kişi başına düşen silah sayısı nüfusundan daha fazla olan tek ülke olduğu belirtildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.